Birinci ayrım. Bu kitap Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Ağlayan Duvar. Yazarı Azima Ağlaroba. Özgün adı yine Ağlayan Duvar. Çevirmeni Metin Yıldırım. Türü roman. Temren Yayın Evi 1. baskı Mart 2019. ISBN numarası 978-605-80747-3 ve 6. Bu kitap 263 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 10 Ağustos 2019. Arka kapak. Ben ki bir Yahudi kızıyım, bir Türk'ün sevda çizkinine tutuldum. Esme zalim rüzgar esme. 40 milyon dolara bir öpücük sahibi olan bu karınca kalpli kadından ne istiyorsun? O bir Türk istihbaratçısı, vatanı için kendi hayatını terk etti. 25 sene özel görev için İsrail'de kaldı. Çok işkenceler gördü ama yenilmedi. Azima Ağlaroba. 1959 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Zerdab şehrinde dünyaya geldi. 1981 yılında Yabancı Diller Üniversitesi'nden mezun oldu. 1984 yılında Azerbaycan İçişleri Bakanlığı'nda göreve başladı. 1993 yılından beri Hamburg'da yaşayan yazar 5 dil bilmektedir. Gecelerde saklı kaldım, Bakü'den Kahire'ye ve Stockholm'e uzanan yol yıpranmış hayaller peşinde, uçak kanadında uçan kuş romanlarını yazdı. Bakü'den Kahire'ye ve Stockholm'e uzanan yol romanı İngilizce olarak A Long Trip from Baku to Cairo and Stockholm adı ile İsveç'te yayınlandı. Avrupa'nın 5 ayrı ülkesinde online satışı yapılmaktadır. Bakü'den Kahire'ye ve Stockholm'e uzanan yol romanı İsveç'in Umeå Üniversitesi doçenti bilim adamı Saadet Karimi tarafından çevrilerek İsveç dilinde Stockholm'da yayınlanacak. Ağlayan Duvar yazarın 6. romanıdır. Hali hazırda Bir Kadının Anatomisi romanı üzerinde çalışmaktadır. Bir istihbarat yazarıdır. Bursa Huzurevi Mart 2014. Dışarıda yumuşak ve rüzgarlı bir hava vardı. Bu hafif ilkbahar rüzgarı yeni canlanmış yaprakları nazlı nazlı sallarken güneş ışıkları doğada farklı renk cümbüşleri yaratmıştı. Yaprakların üstünden yansıyan ışıklar penceresinden ağaçları seyreden Rachel'in gözüne farklı farklı renklerde yansıyordu. Mor, yeşil, mavi, kırmızı. Rachel hangi yaprağa baksa farklı bir rengi görüyordu. Dışarıdaki rüzgar kendisini üşütmüş gibi omuzlarındaki şalı sıkıca sardı. Birdenbire üşümüştü, hem de çok üşümüştü. Sonra camı açarak sanki rüzgarla konuşuyormuş gibi kafasını dışarı çıkardı. "Ey ilkbahar rüzgarı, beni hiçbir sonbahar rüzgarı bile bu kadar üşütemez," dedi. Sonra ışık cümbüşünün derinlerine dalarak bir iç geçirdi, derin bir nefes alıp devam etti. "Üşüyorum, çok üşüyorum. Duygularım karmakarışık, ah duygularım. Ne başladığını zamanı bildim, ne de beni günden güne öldürdüğünüzü. Ey rüzgar, her estiğinde sevgi ağacımın çiçekli budaklarını kırıyorsun. Esme zalim rüzgar esme. 40 milyon dolara bir öpücük sahibi olan bu karınca kalpli kadından ne istiyorsun? İsyan, isyan, isyan, seni duyamıyorum, göremiyorum, seninle konuşamıyorum. Verdiğin her azabı sevgilim döndüğünde alacağım zevk kadar büyük umutla seviyorum. Senden gelen azap da müthiştir. Yanında olup dokunamadığım sevgilim kadar öldürücüsün ey rüzgar. Yollarda yitirdiğim hayallerim, gözyaşlarında yok olan arzularım ve bir de kolu kanadı kırık ümitlerim vardı rüzgar. Gerçi sen de hasretimden haberdarsın. Eli boş gezen rüzgar, sen git güneş gelsin. Yaralarımı ısıtsın, gönlümün buzu erisin. Sevgilimi belki de üstüme doğan güneş getirecek, kim bilir. Sevinmek duygusu benden çok uzakta olan bir duygu. Kederse kirpiğim kadar gözlerime yakın bir his. Bir sevdalının bakışı kadar sevdam var rüzgar. Biraz uzaklarda ama çok uzaklarda. Talihin oyunu rüzgardan sevgi ummak, gözünü yollara dikmek. Fakat hayat adlı dumanda titremektir yaşamak. Bilmiyordum, bilmiyordum. Hangi rüzgarların beni üşüteceğini bilmiyordum. Gazetenin yazı işlerinden çıktıktan sonra derin bir nefes aldım. Çok heyecanlıydım. Çünkü bu benim ilk işimdi. Gazetecilik çok da zor gelmiyordu bana ama bu mesleği sevmezsen yapamazsın. En önemlisi ise aldığın röportajı patronun beğenmesidir. Yoksa bay haline. Annemi arayıp Bursa'ya gideceğimi söyledim ve İstanbul-Bursa feribotuna binerek kendimi masmavi suların büyüsüne bıraktım. Deniz öyle güzeldi ki suyun üstündeki kırışıklıklarda gözlerim kayboldu. Gemi ilerledikçe kırışan suyu ütülüyor, rüzgar yeniden kırıştırıyordu maviliği. Kolumu küpeşteye dayayıp gözlerimi kapadım. Rüzgar yüzümü yalayarak yosun kokusunu içime doldururken dalgaların hışırtısı ayrı bir huzur veriyordu. Beşik gibi sallanınca hızla gelen bir dalga feribota vurup havaya savruldu. Yüzüme çarpan damlacıklarla gözümü açtım. Havada dolaşan martılar daireler çizerek hemen yanı başımda birinin attığı simit parçalarını topluyorlardı. Rüzgar sertleşmişti, üşümeye başlamıştım. Ama bu muhteşem manzarayı bırakıp içeri gidemiyordum. Martı sürüsü gittikçe çoğalıyordu. Simit parçalarını atan sakallı bir adamın yanından geçiyor, turu tamamladıktan sonra aynı yerden geçerek yakınlarına gelen yiyeceklere dalış yapıp havada kapıyorlardı. Bu muhteşem denizdeki bu muhteşem martı şovunu izlemek için diğer yolcular da küpeşteye sıralandılar. Herkes hazırlıklı gelmişti. Elindeki simitleri küçük parçalara ayırıp yanlarından geçen martılara doğru atınca en yakın 2-3 martı hücuma geçiyor, atik olan ödülünü alıyordu. Bu ilginç şovu izlerken bir şey dikkatimi çekti. Hiçbir martı tersine uçmuyordu. Hepsi aynı yönde bir daire şeklinde uçarak şanslarını deniyorlardı. Nihayet simitler bitince martılar yavaş yavaş feribottan uzaklaştılar. Ben de bu hayal dünyasından ayrılıp gerçek gündemime döndüm. Bayan İnanla'yı görmek için acele ediyordum. Sanki karşıma olağanüstü birisi çıkacaktı. Huzur evine telefon edip röportaj yapmak istediğimi söyleyince özellikle Bayan İnanla'yı tavsiye ettiler. İçimde bu bayana karşı bir sıcaklık oluştu. İsmi bana çok ilginç gelmişti. Çok farklı bir röportaj yapacağımı hissediyordum. Nihayet 2,5 saatlik bir yolculuktan sonra Bursa'ya vardım. İnmeden önce yanımda oturan birinden huzur evine nasıl gideceğimi sormuştum. Yakınlarından minibüslerin geçtiğini, huzur evinin tam önüne varmak için 2 minibüs değiştirmem gerektiğini veya taksi ile gidebileceğimi söylediler. Yaklaşık 30 kilometre yol için taksiciyle sıkı bir pazarlık yaptım. Bu sıkı pazarlıktan sonra taksicinin istediği paranın yarısını anlaştık. Mudanya'dan Bursa'ya doğru giderken yine yol kenarındaki manzaraya dalmıştım. Hafif viraj nedeniyle koltuğun üstünde kayan çantamı yanıma çekmek isterken dikiz aynasından şoförün gizlice beni izlediğini gördüm. Bakışları hiç iyi değildi. Son günlerde soygun olayları sık oluyordu. Ayrıca yola gelirken taksici bir arkadaşını daha yanına almıştı. 2 kişi oldukları için korkmaya başlamıştım. Minibüsle gitmediğime pişman olmuştum. Buraları bilmiyordum da. Yanımızdan gelip geçen arabalar vardı ama taksicinin farklı bir yola sapıp sapmadığından emin değildim. Taksicinin 2. kez bakışını yakalayınca iyice tedirgin oldum. Bir bahane ile gazeteci olduğumu, oraya röportaj için gittiğimi, bu röportajı acilen gazeteye bildirmem gerektiğini söyledim. Bu nedense mümkünse biraz çabuk gitmesini söyledim. Yine de taksiciyi inandırmak için gazeteye telefon ederek yolda olduğumu, birazdan varacağımı bildirdim. Neyse ki gazeteci kimliğim taksiciyi korkutmuştu. Hemen kendisini toparladı ve merak etmememi söyledi. Az sonra huzur evinin önünde duran taksiden inince derin bir nefes aldım. Taksici kabahatini anlamıştı, son hızla oradan uzaklaştı. Huzur evinin girişindeki kulübede bekleyen güvenlik görevlisi kimliği alıp ziyaretçi defterini doldurduktan sonra ''Kimi görecektiniz beyim?'' diye sordu. ''Müdür beyle görüşeceğim, gazeteciyim.''
''Randevunuz var mıydı?''
''Evet, beni bekliyordu.'' Bir dakika diyerek telefonla teyit aldı, bana bir yaka kartı vererek buyurun müdür bey sizi bekliyor dedi. Teşekkür ederim. Yaka kartını gömleğime iliştirip binaya doğru yürüdüm. İki tarafı çam ağaçları ile gölgelenmiş bir yolun üstünde park etmiş arabaların arasından geçerken gözüm pencerelere ilişti. Hemen hemen her pencerede dışarıyı seyreden birileri vardı. Özellikle bayanların saçları dağınıktı. Kırışık yüzlerindeki mutsuzluğu olduğum yerden görebiliyordum. Boşluğa dikilen bu umutsuz bakışların etkisinde kalmıştım. Yerimde durup pencerelerdeki mutsuz bakışları izlerken binanın kapısından çıkan beyaz önlüklü birinin bana doğru yöneldiğini görünce kendime geldim. Bu gelen huzur evinin müdürüydü, gülümseyerek ''Hoş geldiniz galiba, pencerelerde ilginizi çeken bir şey var.'' ''Ha evet, camdan bakanlar ilgimi çekti.'' Müdür tekrar gülümsedi. ''Allah hiç kimseyi yalnız etmesin. Burada bulunanlara her ne kadar iyi davranıyorsak da genelde mutsuzdurlar.'' ''Ha evet, bakışları gerçekten de mutsuz görünüyor.''
''Haklılar tabii, hepsi ev ortamını istiyor, torunlarını özleyenler var. Tabii ki buradaki hayatları kendi evlerindeki gibi değil.''
''Çok zor olmalı.''
''Aslında o kadar da değil, burada sosyal bir ortam var. Birbirleriyle konuşacak, yeni arkadaşlıklar kurabilecekleri, becerilerini geliştirebilecekleri kurslarımız var. İmkanlarımız fena değil ama ev gibi olmaz tabii.''
Allah yardımcıları olsun. Alt kattaki asansör kapısının yanında durup düğmeye basan müdür bir yandan da etrafı kontrol ediyordu. Etraftaki personelin çalışmasından, yerlerin yeni paspas yapılmasından özel bir hazırlık yapıldığı belliydi. Anlaşılan bir gazeteciye huzur evinin eksik taraflarını göstermek istemiyorlardı. Asansörde üçüncü katın düğmesine basan müdürün boyunun bayağı uzun olduğunu anladım. Sanırım 1.90'ın üstünde bir boyu vardı. 50 yaşlarında, saçları hafifçe kırlaşmış, bakımlı yüzü ve düzgün fiziğiyle gerçekten yakışıklı bir adamdı. Yalnız bolca sürdüğü ağır parfüm kokusu küçük asansör kabininde bana nefes aldırmıyordu. Nihayet üçüncü katın ışığı yanıp kapı açılınca kendimi aceleyle dışarı attım. Karşımızda uzun bir koridor vardı. Müdür gülümseyerek, ''Bayan İnan'la çok kibar bir hanımdır. İyi diyalog kuracağınıza eminim.'' ''Teşekkür ederim.''
''Hemen Bayan İnan'la'yı görmek istediğinizi düşündüğüm için direkt buraya getirdim sizi. Birazdan size çay da gönderirim. İşiniz bitince sizi odamda ağırlamak isterim.''
''Size zahmet olmasın, ben bir an önce Bayan İnanlı'yı görsem iyi olacak.''
''Buyurun, gidelim.''
Koridorun sonuna doğru yürümeye başladık. Bir kapının önünde durup hafifçe kapıyı çaldı. İçeriden ''Giriniz'' diye ince bir ses duyuldu. Müdür kapıyı açarak beni içeri buyur etti. İçeri girdiğimde oturduğu sandalyeden kalkarak gülümseyen kadını görünce şaşkınlıktan yerimde dona kaldım. Hayatımda böyle güzel bir kadın görmemiştim. Şuh, uzun boylu ve çok cazibeli bir kadın duruyordu karşımda. Sanki bir ilahiydi. Şaşırmıştım. İçimden Allah'ım bu nasıl bir güzellik, bu güzelliğe kim sahip olduysa çok şanslı biriymiş diye düşündüm. Daha onunla tanışmadan binlerce soru içime dolmuştu. Bu güzel kadının bakışlarındaki mutsuzluk hemen seziliyordu. Donup kalmıştım. Şaşkınlıktan ne diyeceğimi bilemiyordum. Müdür durumumu anlamış olacak ki beni hemen tanıştırdı.
''Bayan İnan'la, işte size bahsettiğim gazeteci Ferit Bey İstanbul'dan geliyor. Sizinle bir röportaj yapmak ve hakkınızda bir yazı dizisi hazırlamak istiyor.''
Bayan İnan'la gülümseyerek bana döndü. ''Hoş geldiniz Ferit Bey.''
''Hoş bulduk.''
''Buyurun oturun.'' diyerek yanındaki koltuğu gösterdi. Gösterilen koltuğa otururken müdür izin isteyip bizi baş başa bıraktı. Oturduğum yerden bana bakıp gülümseyen bu kadının güzelliği beni farklı alemlere götürmüştü. Nereden başlayacağımı, ne söyleyeceğimi bilmiyordum. Çok heyecanlıydım. Bu benim ilk profesyonel röportajım olduğu için mi böyleydim? Hayır, bu kadında farklı bir şey vardı. Onun karşısında etkilenmemek mümkün değildi. Adeta beni büyülemişti. Heyecandan dudaklarım kurumuştu. Kadın yüzüme bakarak gülümsüyordu. Sanırım içinde bulunduğum durumu anlamıştı sakin bir sesle. ''Neden heyecanlısınız?''
''Bilmem, bu benim ilk işim, belki ondandır. Gerçi sizden çok etkilendim.''
''Benim neyim sizi etkiledi?''
''Çok güzel bir kadınsınız. Böyle güzel ve zarif bir bayan beklemiyordum ben.''
Bayan İnan'la bu iltifattan hoşlanmıştı. Yüzüne bir mutluluk dalgası yayıldı. Hemen yanımdaki küçük koltuğa oturup şuh bir hareketle saçlarını geriye doğru iterek devam etti.
''Sakin olun. Bütün sorularınıza cevap vereceğim ama aklıma bir şey takıldı. Neden huzur evinde kalan biriyle röportaj yapmak istediniz? Bu kadar meşhur insan varken neden burası?''
''Bilmiyorum. O dediğiniz insanlarla herkes röportaj yapıyor. Ben biraz farklı bakmak istedim. Burada daha farklı bir dünyanın olduğunu düşünüyorum. Sizi gördükten sonra kararımın doğru olduğunu bir kez daha anladım. Eminim ki çok farklı hayat deneyimleriniz olmuştur. Gözlerinizin derinliğinde çok farklı yaşanmışlıklar olduğunu görüyorum.
Hani bu ilk işinde sen bayağı deneyimli biri gibi konuşuyorsun.''
''Hayır bayan inanla, bu ilk işim ama eğitimim bu alanda oldu. İnsanları tanıdığımı düşünüyorum.'' İkimiz de gülmeye başladık. Bayan inanla gülünce daha da güzelleşmişti. Heyecanım biraz geçmişti. İçimdeki o bilinmezliği bir kenara koyup bütün cesaretimi toplayarak ''Bayan inanla hazır mısınız?''
''Evet, başlayabiliriz.''
Tam o anda kapı çalındı. Müdür bir görevliyle bize çay göndermişti. Görevli çayları önümüzdeki sehpaların üzerine koyup odadan çıktı. Bayan inanla, ''Müdürümüz kibar biridir.'' diyerek çayından bir yudum aldı. Hafifçe koltuğuna yaslandı ve derin bir of çekerek devam etti.
''Uzun yıllar içime kapanarak yaşadım. Zor günlerdi. İnsanın kendi kendine konuşması, başka birine açılmaması çok zordur. Bazen içini başka birine dökerek hafiflersin.
Önceleri olsa bu röportajı kabul etmezdim ama şimdi çok yaşlandım ve çok yoruldum. Artık ruhumu temizlemek istiyorum.'' ''Sizi çok iyi anlıyorum.'' Mahzun bakışlarla bana bakarak,
''Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz?''
''Özür dilerim, haklısınız. Nereden bilebilirim ki? Buyurun sizi dinliyorum.'' diyerek not defterime döndüm.
''Sizce ölümsüz aşk var mıdır? Hiç tükenmeyen, hep ızdırap veren, çıldırtan, yıllarca kavuşmak hasretiyle bekleten, her şeye sahipken dünyanın en yoksulu gibi hissettiren aşk, yıllarca dayanılmaz azaplara katlanan, sevgisini korumak için her şeyini feda edecek bir kalbe sahip aşk.''
Durdu, gözleri dolmuştu, yeniden derin bir iç çekip devam etti.
''Evet var, işte karşında oturan ben. Ben beklemenin bu kadar can yakıcı olduğunu bilmezdim. Ne kadar da zormuş. Sanki bana işkence veriyorlar. Yaşlandım, çok yaşlandım. Saçlarım beyazladı, yüzüm kırıştı. Yüzümdeki her çizgide çektiğim bir çilenin hatırası var. Zaman her şeyin ilacıdır derler ya. Ben de koskocaman bir ömrü zamana bıraktım. Ne yazık ki zaman kanayan yaralarıma derman olmadı. Biliyorum artık çok geç ve bu bir imkansız aşk. Ancak kendime sözüm geçmiyor. Geçen gün ilk defa ağlamadan bir gece geçirdim. İlk defa ağlamadan sabaha çıktım. Sadece düşündüm, düşündüm. Ben hiç kimseye sığınmadım, sevdalara sığındım. Kendi sevdamı soruyorsanız sadece susarım. Ben gecelerin yıldızları olan sevdasına sığındım. Kederle titreyince üstümü dertlerim örttü. Her gülüşüm gecelerin ayazında dondu. Öldü, içimdeki doğmayan sevdam öldü. Zaten onu hiç yaşatan olmadı ki. Ne çok kırılmışım, ne çok yara almışım. Onun benden götürdükleri geriye hatıra kalan yaşanmışlıklar. Neye emin oldum biliyor musunuz? Onun varlığı vücudumun her zerresine dağılmış. Bütün benliğimi kanser gibi sarmış. Onu oradan çıkarmak mümkün mü?
Bayan İnan'la konuşurken ben onun gözlerine bakıyordum. Bu güzelliğe yakışmayan kederli gözlere.
Birinci ayının sonu. Sayfa 19.